Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı da hemen hatırlatmak istiyoruz programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa lütfen ulaştırın. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
İlk ve son aşkım sen olacaksın. dünyaya bir daha gelirse, ilk ve son aşkım sen olacaksın.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda değerli hocamız bugün bizimle birlikte Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Sayın Acaray ile bugün sivil toplum yoluyla demokrasi konusu üzerinde evet. Güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sivil toplum ne anlama gelir? Demokrasiyle evet. Nasıl ilişkilendiriyoruz? Biraz evet. Anlatır mısınız?
Şimdi sivil toplum deyince akla insanların kendi sivil özel hayatlarında, sosyal ilişkilerinin çerçevesinde başka insanlarla bir araya geldikleri kurumsal bir yapı olarak algılanır. İlk akla gelen budur. Hı hı. Yani insanların farklı sebeplerle bu doğa olabilir, hemşericilik olabilir, eğitim olabilir, engellilerin durumlarıyla ilgili bir konu olabilir ya da ülkenin farklı bir gündemi olabilir, hayvanlarla ilgili olabilir. Onların kendi ilgi alanlarına göre belirledikleri ve içinde bulunan o insanlarla genellikle duygusal da bağ geliştirdikleri, onlarla olan o birliktelikten keyif aldıkları bir ortam olarak aklımıza gelir ilk defa. Ve sivil toplum örgütleri deyince aklımıza Türkiye'de hukuk sisteminde görülen sivil toplumları dünyada da bu şekildedir. Dernekler ve vakıflar. Dernekler en az 7 kişinin bir araya gelerek oluşturdukları bir kurumsal yapı, kişi topluluğudur dernekler bu anlamda. Vakıflar ise bir kişinin belli düzeyde, bugün Türkiye'de sanıyorum bu meblağ 60 bin lira kadar, devletin bu konuda belirlediği meblağ, en az bu kadar parasal değerde, ekonomik değerde bir değerin kamu yararı ile ilgili olacak bir faaliyete özgülenmesi, bağışlanması. Ve vakıflar bu anlamda kişi topluluğu değildir, derneklerdeki gibi mal topluluğudur. Ve her ikisinin de tüzel kişiliği vardır. Yani dernekler kişi topluluğu olarak yarattıkları kurumun onun dışında bir tüzel kişiliği vardır derneğin. Vakıfların da kendisini oluşturan kişilerin ya da malların dışında bir kurumsal kişiliği, yani tüzel kişiliği vardır. Hukuki kişilik diyoruz buna. Hı hı. Bunun dışında günümüzde dünyada ve Türkiye'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, vakıfların bir araya gelerek oluşturdukları bazı başka üst çatılar olduğunu da görüyoruz. Bunlara da platform deniyor. Aynı ya da benzer faaliyet alanlarında bir araya gelmiş birlikler, ancak platformların az önce söylediğimiz dernek ve vakıflarda olduğu gibi tüzel kişilikleri bulunmuyor. Yani onların bir hukuki kişilikleri yoktur. Hukuk sistemi bu anlamda dernek ve vakıfları kişi olarak, hukuki kişi olarak kabul eder ve onlara yönelik medeni kanunumuzda ve özel kanunlarda düzenlemeler vardır. Hı hı. Peki bunlar anlatıyoruz hep. Neden anlatıyoruz? Neden önemli? Demokrasi için çok önemli. Demokrasi tanımını kısaca hatırlarsak bir halkın kendisini yine kendi yararına yönetmesini sağlayacak bir sistem demokrasi. Antik Yunan'dan işte demos ve kratos kelimelerinin birleşmesinden türeyen, bugün demokrasi olarak dilimize yerleşen bir kavram. Ancak bu kavram bir sistemden ibaret de değil. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Yani demokratik devletlerde, işte anayasalarda, bizim de anayasamızda demokratik devlet olmayı sağlayacak belli kurumsal düzenlemeler ve kurumlar var. Örneğin anayasamızın ikinci maddesinde, değişmez bir madde olan bu maddede demokratik devlet ilkesi güvence altına alınmış. Diğer maddelerde de işte 5 yılda bir seçim yapılacağının, seçimlerin de herkesin oy hakkının olduğu, buna genel oy ilkesi diyoruz. Biz bir vatandaş olarak yapılan seçimlerde ülkemin en iyi nasıl yönetileceğini düşünüyorsam o yönde oyumu kullandım. Ve demokratik bir devlette bir vatandaşın yapması gerekeni yaptım. Sorumluluğumu yerine getirdim. Diyebilir miyiz bu noktada? Kısmen evet ama kısmen hayır. Yani yetmez. Şimdi neden yetmez? İşte sivil toplum örgütleri dediğimiz kurumlara bu aşamada başlıyor ihtiyaç. Çünkü toplumdan yönetme yetkisi elde eden ekipler, devleti yönetecek olan ekipler toplumun güvenine mazhar olmuşlar. En çok oyu onlar almış. Daha onların gerisinde oy alanlar ise işte bizim sistemimize göre %10 barajını aşan partiler meclise giriyorlar. Onlar da ülkenin yönetilmesinde dikkat edilmesi gereken hususları muhalefet partileri olarak kurumsal anlamda iktidarlara yeri geldiğinde destek olarak, yeri geldiğinde itirazlarıyla yönetime katkı sağlamak. Görevleri onlar. Anayasanın onlara verdiği görev de bu. Şimdi yönetme yetkisi elde eden kişiler bu anlamda ya da siyasal partiler, bunların içindeki ekipler ülkeyi hangi ilkeler ve hangi değerler doğrultusunda yönetecekler? Hani diyoruz ya demokrasinin tarifinde halk yararına. Peki yönetecekleri temsili demokrasi zorunlu olduğu için seçimle belirliyor. Çünkü hep beraber birlikte birbirimizi yönetmek artık çok 80 milyonlu aşan bir ülkede, örneğin bizim gibi bir ülkede mümkün değil. Bugün artık doğrudan demokrasinin uygulanmaya çalışıldığı çok az, kısıtlı yerler kaldı dünyada. İsviçre'nin bazı kantonlarında bu yapılmaya çalışılıyor, devam ediyor. Bunun dışında dünyanın hemen hemen tüm ülkeleri temsili demokrasi kurumlarını hayata geçirmiş durumdalar. Hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde seçimle devletin sunacağı kamu hizmetlerini hayata geçirecek olan kişileri belirliyoruz. Peki bu kişiler nasıl yönetecek? Seçildiler ve bir güvene mazhar oldular. Bu onlar için çok onur verici, gurur verici bir durum. Bu işte demokrasinin bir diğer ilkesi de halk yararına yönetmek olduğu için şimdi halktan dönüt almaları gerekiyor. Yani tek başlarına nasıl yönetebilirler? Halk yararı, kamu yararı dediğimiz şeyin nasıl belirleneceği meselesi, sorusu gündeme geliyor ikinci aşamada da. Nasıl, neye karar verecekler ve bunu nasıl hayata geçirecekler ki halkın memnun olması, onun ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde ve yeknesak bir şekilde ülke genelinde karşılanması lazım ki devletin varoluş amacı hasıl olsun. İşte bütün bu, yani yönetenlerin omuzlarında bu anlamda çok ağır bir yük var. Seçimle öyle bir ağır yük yükleniyor ki üzerlerine, tek başlarına kamu yararını belirleyip hayata geçirmek onların görevi artık. İşte burada halkın sen benim yararıma hadi bakalım bana hizmetler sun demekten öteye geçip benim ihtiyacım olan hizmetler şunlardır şeklinde bir kamuoyu üretmesi gerekiyor. Demokratik devletlerde kurumların da ötesinde en önemli ihtiyaç duyulan şey demokratik kültür gelişimi, kültür bilinci. Yani siyasal kültür demokratik bir kültür olarak gelişmiş olmalı ki yönetenler de demokratik devletin kamu yararına uygun hizmetler sunmasını sağlayabilsinler. Dolayısıyla her toplum kendi kültürünü üretir. Her kültürde kendi siyasal kültürünü üretir. Her siyasal kültürde kendi yöneticilerini içinden, bağrından çıkartır ve devletin hizmetleri buna göre şekillenir. Şimdi işte eğer bir toplumsal yapıda, dinamikte insanlar içinde yaşadıkları o toplumun sorunlarına ilgi duyarlarsa, farkındalık geliştirirlerse, sorunları görüp o sorunlara, o ortak sorunlara bana ne demezlerse, bu sorunlar hepimizin ve bu sorunlara ortak çözüm bulmalıyız iradesini ortaya koyarlarsa, işte bu birlikteliklerden o toplumun içinde sivil toplum örgütleri yeşeriyor. O sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar hangi faaliyet alanında çalışıyorlarsa o alanda biraz daha sivil vatandaşın, bireyin ötesinde bir farkındalığa erişirler. Çünkü oradaki bir aradalık spesifik, süzülmüş bir birikim ortaya çıkmasını sağlar. İşte oradan çıkan bu birikim yönetenlere yerel düzeyde veya ulusal düzeyde o sorunla ilgili, o sorunun çözümüyle ilgili kamuoyu oluşturur. İşte yönetenler de o kamuoyundan beslenmelidir. Kamuoyunun beklentisine göre hareket etmeliler. Kamuoyu şu sorun var, bu soruna böyle bir çözüm istiyoruz, bu çözümün hayata geçmesini istiyoruz şeklinde yönetenlere taleplerini ulaştırdıkları takdirde yönetenlerin de görevi zaten halkın yararına, halkın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek, onun ihtiyacı olan hizmetleri ona sunmak olduğuna göre dolayısıyla onların da eli kolaylaşmış olacak. Daha doğru kararlar vermiş olacaklar.
Daha yani, farkındalıkları artacak.
Tabii ki yani sorun hazır bir sorun tespit edilmiş olarak önlerine gelecek ve bu sorunun nasıl çözüme kavuşturulacağı yönünde beklenti ve öneriler önlerine gelecek. Dolayısıyla onlar kendi gözlemleriyle, kendi bilgileriyle sorun tespit etmek zorunda kalmayacaklar. Çünkü içinde yaşayan biliyor o sorunun kendisini. O sorunlar önlerine geldiği zaman çözüm önerilerini hayata geçirmek kalıyor geriye. Ve devletin tüm imkanlarını kullanarak bu sorunların çözümünde etkin bir rol oynayarak yönetenler görevlerini ifa etmiş olacaklar.
Evet, sivil toplum kuruluşlarının demokraside ne kadar önemli olduğunu gerçekten gayet iyi bir şekilde anladık. Peki Türkiye'de sivil toplum kuruluşları istediklerine ulaşabiliyorlar mı rahatlıkla? Ne durumda Türkiye'de sivil toplum kuruluşları?
Şimdi şöyle, son yıllarda çok güzel bir bu konuda gelişme var seyir olarak. Aslında Osmanlı döneminden Türkiye'ye baktığımızda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasından elde ettiğimiz üzere 40 binin üzerinde vakıf intikal etmiş. Yani biz toplum olarak çok hayırsever bir toplumuz ve kendi içinde yaşadığımız toplumun sorunlarına karşı çok duyarlı bir milletiz. Ve kendi içimizde bu sorunların çözümüyle ilgili imkanlarımız doğrultusunda dernekler, vakıflar kurmuş bir milletiz. Dolayısıyla bu konuda hafızamız çok güçlü. Ancak çağımızda hayırseverlilikle gönüllülüğü de artık birbirinden ayırıyoruz. Yani hemşericilik duygularıyla ya da insani değerlerle belli sivil toplum örgütlerinin kurulmasının ötesinde içinde yaşadığımız toplumun yerel ya da ulusal düzeyde karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüyle ilgili vaktimiz olduğunda, canımız istediğinde, keyfimiz geldiğinde değil, bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüp zaman ayırıp, zaman yaratıp bunu bir sorumluluk, bir disiplinli bir şekilde yapmak. İşte bugün çağımızda hayırseverlikle gönüllülüğü ayıran en temel özelliklerden birisi bu. Her ikisinde de duygu var ama gönüllülükte biraz daha farkındalık ve emek daha fazla öne çıkmış durumda. Çünkü çağımızın yönetim anlayışı değişmiş durumda. Çağımızın yaşam pratikleri değişmiş durumda. Çağımızda insanların karşı karşıya kaldığı sorunlar değişmiş durumda. Çağımızda devletten beklentilerimiz değişmiş durumda. Devletin imkanları artmış durumda. Teknoloji gelişmiş durumda. İletişim arttı ama bu beraberinde farklı sorunlar da getirdi. Dolayısıyla bu sorunları sadece hayırseverlik duygularıyla değil, disiplinli, profesyonel, bilgili ve kendi içinde bir eğitim sistemi olan, bir sivil örgütlenme ağı olan kuruluşlarla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buna çok güzel bir örnek verebilirim. Örneğin Toprak Yasası ve Mera Yasası, Tema Vakfı'nın önerdiği ve hazırladığı yasalardır. Meclisten her iki yasada oy birliğiyle geçmiştir. kamuoyu oluşturmanın en güzel örneklerinden birisi.
Evet, ben küçük parantezi hemen dinleyicilerimizle paylaşayım. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuz Sayın Deniz Acaray aynı zamanda Tema Vakfı Gölbaşı temsilcisi ve bize az önce anlattığı o gönüllülük esasının aslında çok önemli örneğini bizzat kendisi de gerçekleştirmekte. Buyurun hocam, lütfen devam edin.
Ben doktora eğitimimi aldığım süre zarfında gönüllülükle tanıştım. Gönüllülüğü hep savunan bir insandım. Çünkü siyasal katılımın aktif olması gerektiğini, bir hukukçu olarak demokratik devlet ve hukuk devlet anlayışının gerçekleşmesi için gerekli olduğunun bilincinde bir insandım. Fakat fark ettim ki ben gönüllü değilim. Aslında gönüllü olduğumu zannediyordum ama bunu profesyonel bir bakış açısıyla, yani disiplinli bir şekilde yapmadığım için, vakit bulduğum zamanlarda yaptığım için gerçek anlamda bir gönüllü olmadığımı fark ettim.
Vakit ayırmak gerekiyor değil mi?
Vakit yaratmak, ayırmak gerekiyor. Bunu planlamak gerekiyor. Ve bu doğruluğuna inandığınız şey uğruna duygu ve düşüncelerinizle bunu yapabiliyorsunuz ve doğru insanlarla bir araya geldiğiniz zaman o sinerji muazzam bir sonuç yaratıyor.
Evet.
Tema Vakfı da benim gönüllülüğümü idrak ettiğim ve kendimi bir sivil toplum örgütünde, bir demokratik kitle örgütünde barışçıl, ülke yararına gönülden çalışan bir örgütlenmenin nasıl olacağını, nasıl gelişeceğini bizzat tanık olduğum bir yer. Hem yaşadım, hem tanık oldum, hem de kendimi geliştirdiğim bir kurumsal yapı. Dolayısıyla o kurumu da var edenlere selam olsun, sağlık diliyorum onlara. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Kurumun bünyesinde bütün çalışanlara, bütün gönüllülere.
Sivil toplum kuruluşları konusuna hemen geri dönersek, Türkiye'de çok iyi bir yapılanma olduğundan bahsettiniz ama muhakkak sorunlar da vardır. Finansal sorunlar dendiğinde sivil toplum kuruluşları ne noktada, nasıl anlatabiliriz?
Şimdi sivil toplum örgütlerinin özellikle kamuoyu yaratmak üzere belli kurumsal bir yapı ortaya koymuş dernek ya da vakıfların ya da platformların ihtiyaçları olan en temel şeyden birisi insan. İnsan bir araya geliyor ama bununla birlikte o insanların o faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için de bir kaynak gerekiyor. Para kaynağı olarak ya da bağışlarla, aynı bağışlarla da örneğin bir gayrimenkulde zemin olarak bir derneğe tahsis edilmesi çok kıymetli. Ancak tabii, sürdürülebilir faaliyetler açısından, yani bu derneğin faaliyetlerinin ya da vakfın sürdürülebilirliğini sağlamak açısından sürdürülebilir de bir kaynak gerekiyor. Sürekli bir kaynak. İşte bu ekonomik anlamda bu kaynaklar bu sivil toplum örgütlerinin finansman desteğini gündeme getiriyor. Dolayısıyla bu desteği kendi ülkesinden, kendi insanından bulması çok önemli. Kendi toplumundan bulması çok önemli.
Çünkü kendi yararına oluyor,
evet,
zaten tüm çalışmalar.
Evet, o toplumun yararına olabilmesi için hem insan kaynağının o toplumun içinden çıkması hem de ekonomik kaynağının o toplumun içinden sürdürülebilir bir şekilde sağlanması çok önemli. Aksi olursa ne olur? Aksi olursa örneğin yurt dışından gelecek olan desteklerin bu anlamda o toplum yararına kullanılmasıyla ilgili bir garanti teşkil etmeyeceği ihtimaliyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bizim kültürümüzde sıklıkla söylediğimiz parayı veren düdüğü çalar söyleminin sivil toplum örgütlerinin karşısına dikilebilecek bir tehlike olarak da çıkabileceğini göz önüne almamız gerekiyor. Bu anlamda ekonomik kaynakları bakımından da kendi toplumlarının içinden, kendi öz kaynaklarından bulmaları çok önemli.
Bir de bildiğimiz kadarıyla hibe programlar da var. Avrupa Birliği'nin hibe programları.
Evet.
Bunların da
evet,
muhakkak katkısı oluyor
değil
ki,
mi? Tabii ki. Şöyle, Avrupa Birliği bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin adaylık sürecinde sivil toplum örgütlerinin de destek almasını sağlayacak bir kurumsal yapı. Dolayısıyla uluslararası anlamda kurumsal bir işleyiş var. Yani bir şahsın ya da bir başka özel grubun değil, hibesi değil, bir şirketin hibesi değil, kurumsal devletlerin bir araya geldiği bir kurumsal yapının aslında hibesi. Dolayısıyla o hibenin oluşturulmasına Türkiye'de ülke olarak katkı sağladığı için aslında çok da yabancı sayılamayacak bir kaynak. Ve sivil toplum örgütlerinin bu kaynağı kullanabilmeleri için de kendi toplumlarının yararına projeler üretmesi gerekiyor. Projeler sunulduğu takdirde baştan kaynak kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu sivil toplum örgütlerinin kendi gelişmelerine de çok önemli katkılar sağlıyor. Düşünmelerine, hayal kurmalarına, o toplum yararına, projeler üretmelerine, sorunları gözlemlemelerine, o sorunlara çözüm önerileri üretmelerine, nasıl hayata geçireceklerine dair somut çıktılar elde etmelerini sağlıyor. Bunun için de bir örgütlenmeye ihtiyaç var, sivil örgütlenmeye, düşünen, bir araya gelen insan. Yani oturduğumuz yerden sadece işte şu sorun çözülse diye bir niyet beyanının ötesinde, iyi dileğin ötesinde nasıl çözülür şeklinde bir somut belgesel belgeye dökülmüş, her aşaması projelendirilmiş bir çözüm sunulması gerekiyor ki o ekonomik kaynak hibe programlarından o sivil toplum örgütleri yararlanabilsin. Bu işte sivil toplum örgütünün insan kalitesini çok artıran bir süreç bu anlamda.
Sayın Açaray, son dakikalarımızdayız. Son olarak konuyla ilgili aktarmak istedikleriniz varsa alalım.
Evet, Türkiye'de bizim toplum olarak, kültür olarak çok değerli hasletlerimiz var. Dünyaya bu anlamda örnek olabilecek bir milletiz. Ancak örgütlenme ile ilgili bazı sıkıntılarımız var. Bazen insanlarımız çekingen kalabiliyorlar. İşte biz gönlümüzdekini, duygularımızı, düşüncelerimizi eyleme dökmekte bazen sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla bir araya gelmemiz ve kurumsal yapılarda hangisine ilgi duyuyorsak, hangisinde en çok yararlı olacağımızı düşünüyorsak, orada gönüllü olarak işe başlamak çok önemli. Bu yüzden de bütün vatandaşlarımıza bir sivil toplum örgütünde gönüllülük deneyimi yaşamalarını öneriyorum. Bu sadece onlar için değil, onların içinde yaşadığı toplum ve devletimiz ve geleceğimiz için çok önemli bir adım olacak. Her şey bir adımla başlıyor ve bir hayalle başlıyor. İşte bu sivil toplum örgütlerini kuranlar da hep
o adımı atan kişiler.
Yararına hayaller kuran insanlar ve bu kurumsal yapıların dışında kalanlar da gelsinler, bu hayallere ortak olsunlar, birlikte hayata geçirelim.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Acaray, katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için.
Siz de sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Deniz Acaray ile bugün sivil toplum yoluyla demokrasi konusunda çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Verdiği bilgiler için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Kimlere yenildik ve eskidik. Gölgenin Sesi.
Vay hak! Bilmez isen kendini, ne deseler boş kelam. İlle kendin bilmeli elden önce vesselam. Şu hayal aleminde bir ayna bulsam kendime, eğriye eğri diyen, doğruyu da gösteren, derdim ile dertlenen, lafı sözü dinlenen, hem benimle eğlenen, kara gözüm dem bu dem. Eyvah, şimdi yandık. Ah bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence aman aman, hey. Hey okumuş cahil hey. Sen misin yine kapımda bağırın? Bağırtmadan gelmezsin, ne yapayım birader? Kapıda tokmak var. Bir de zil taktırdım ama kullanan yok. Eski alışkanlık kara gözüm.
Çok faydalıymış.
Nedir o?
Kara üzüm.
Yine kulağının üzerine yatarsın. Sen de bu ara gözüme çok batarsın. Gel ki şu dar günlerde neşemiz artsın.
Gelemem acıbat.
İşin mi var birader?
Ne işi birader, işsizim biliyorsun.
İş çok ama sen çalışmıyorsun.
Hani yahu iş nerede be?
Var ama beğenmiyorsun efendim.
Bana uygun değil de ondan beğenmiyorum köftür.
Gel sana bir iş bulalım kara gözüm.
Öbürleri gibi olacaksa istemez acıbat, kalsın.
Efendim gel birlikte, sana hangi iş uygun onu bulalım bari.
Nasıl bulacağız be?
Seni masaya yatıracağız.
Hayda, ameliyat mı edeceksin? Ne masası be?
Yani senin yeteneklerini keşfedeceğiz.
Yine bir şeyler karıştırıyor ya, hayırlısı bakalım.
Geliyor musun?
Geldim acıbat, geldim. Hop. Keşfet bakalım beni.
Efendim, önce sana bir CV hazırlamamız lazım.
CD mi hazırlayacağız?
Hayır yahu, CV yani özgeçmiş.
Öyle desene be, özü geçmiş.
Her neyse kara gözüm. Söyle bakalım, en son nerede çalıştın?
Kömürlükte.
Kömür deposunda mı?
Hayır ya, bizim kömürlükte çalıştım.
Ne iş yaptın orada?
Doldur boşalt yaptım.
O nasıl iş efendim?
Temizlik yaptım yahu.
Temizlik işçisi olabilirsin demek ki. Elinden geliyor anlaşılan.
Yok yahu, hanım üzerinden geçti, becerememişim.
O zaman temizliği geçelim.
Geçelim.
Başka ne iş yaptın?
Karpuzcuda çalıştım.
Güzel. Tecrübe önemli kara gözüm. Yazalım buraya. Kaç gün çalıştın?
Nereden baksan 15 dakika çalıştım.
15 dakika mı? O nasıl iş yahu? Çıktın mı hemen?
Attılar ya.
Neden?
Aslında bir suçum yok. Neden kovulduğumu da anlayamadım.
Nasıl oldu peki?
Karpuz kamyonu tezgaha yanaştı acıbat.
Tamam.
Kamyoncu kasaya çıktı.
Bir
de baktım havada bir karpuz.
Aman diyeyim, yakala.
Son anda yakaladım.
Sonra?
Yakaladığım gibi ben de ona attım.
Kime?
Karpuzu bana atan adama.
Niye yahu?
O da bana attı çünkü.
Yakala diye atmıştır kara gözüm.
Ya yakalayamasaydım?
Kara gözüm, karpuzlar kamyondan öyle indirilir. Elden ele atılıp tezgaha dizilir.
Hadi ya. Ben de adam bana şaka yapıyor zannettim.
Nimetle şaka mı olur yahu?
Ben de öyle dedim zaten. Ne atıyorsun birader, nimetle şaka mı olur dedim. O da şaka mısın birader dedi.
Haydi, sonra ne oldu?
Sen şuradan bakkala git, geri gelme dediler.
İyi bari kibarca kovmuşlar. Karpuzcuyu geçelim.
Geçelim.
Başka ne iş yaptın kara gözüm?
İnşaatlarda demircilik yaptım.
Güzel. Yazalım hemen.
Yazma yazma Hacivat, bir dakika ya. Ağır iş o. Yaşım geçti. Artık gücüm yetmez oldu. Daha kolay bir iş bul bana.
Nasıl bir iş istiyorsun kara gözüm? Açıkça söyle.
Masa başı bir iş istiyorum Hacivat. Maaşı yüksek olsun. Önümde bilgisayar olsun.
Peki sen programlarını kullanmayı filan bilir misin?
Yok ya.
Peki bu işverenin ne işine yarayacak acaba kara gözüm?
İşe gidiyoruz işte.
Olmaz öyle kara gözüm. Kimse kazandırmayan elemana para vermez. Hem bilgisayardan anlamıyorsun hem masa başı iş istiyorsun.
Herkes öyle iş istiyor ama.
Bırak herkes işini yapsın efendim.
Desene yine işsiz kaldık.
Bir işe talip olunca öncelikle ben buraya ne kazandırırım diye düşünmeli. Ne kazanırım diye değil.
Sen kimden yanasın yahu?
Haktan yanayım efendim.
Haktan kim be?
Dur hele, sana uygun bir şey düşünelim.
Düşünelim.
Mesela hesabın kuvvetli midir?
Oo, çok kuvvetlidir.
Söyle bakalım. İkisi iki kuruştan iki yumurta kaç kuruş yapar?
Dört kuruş yapar.
Bilemedin efendim, iki kuruş yapar.
Nasıl yapar ya?
İki tanesi iki kuruştan diyorum zaten.
İki kuruşa yumurta mı kaldı Hacivat?
Soru bu efendim, bilemedin işte.
Ya iki diyecektim aslında, ben de dilim sürçtü. Başka sor, tamam.
Peki söyle bakalım. Bir kilo pamuk mu ağır, bir kilo demir mi?
Demir ağır.
Yine bilemedin. İkisi de bir kilo. Dikkatle dinle Karagözüm.
Vay köftör, kafamı karıştırdın yahu.
Hesabın zayıf Karagözüm. Ticaret sana göre değil demek ki.
Demek ki değil.
Biraz da mantığını ölçelim bakalım.
Mantıklı adamımdır, ölç bakalım.
Bir yarışta ikinciyi geçen kaçıncı olur?
Bundan kolay ne var ya? Birinci olur.
Hayır efendim, ikinciyi geçen diyorum. Kaçıncı olur?
Birinci olmaz mı ya?
İkinci olur Karagözüm.
Niye be?
Birinciyi geçen birinci olur da ondan.
Oho, zor soruyorsun Hacivat, haksızlık bu.
Tamam, en kolayını soruyorum.
Sor bakalım.
Bu son soru, dikkatle dinle.
Tamam.
Sadece bir tane kibrit çöpün var diyelim.
Bir tane kibritim var.
Soğuk, karanlık bir odadasın.
Soğuk ve karanlık.
Odada bir gaz lambası, bir gaz sobası ve bir tane de mum var.
Tamam.
Önce hangisini yakarsın?
Şeyi yakarım. Mumu yakarım, mumu. Mumu, bildin mi?
Bilemedim. Önce kibriti yakarsın.
Ney?
Bilemedin yahu. Kibriti yakarsın diyorum.
Önce seni yakarım mum bacaklı miskin herif.
Dur yahu, niye vuruyorsun?
Böyle soru mu olur yahu?
Mantıksızsın Karagözüm.
Sensin o mantıksız. Al bakalım sana.
Vurma Karagözüm, şaka yaptım yahu.
Ben de şaka yapıyorum. Al bakalım. Ah,
ben de çekilir giderim.
Sen gidersin de beni buraya mıhlamazlar ya. Ben de gider işime bakarım. Efendim, siz kusurumuzu affedin. Bir dahaki oyunda elbet Hacivat'ın yakasını elime geçiririm. Haydi bakalım, kalın sağlıcakla.
Gölgenin Sesi.
Gölgenin Sesi köşemizde tiyatro oyuncusu, yazarı, hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinledik ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.
sözü soramadım, bir çift sözü. Ay mıydı, gün müydü, gözü? Sandım ki Zühre yıldızı, şavdı beni, yaktı geçti. Sandım ki Zühre yıldızı, şavdı beni, yaktı geçti. Ateşimden duramadım, ateşimden duramadım. Ben bu sırra eremedim. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geçti. Seher vakti göremedim, yıldız gibi aktı geçti.
Sesleri.